Ayrım 22.
3. Öğrenme, öğretme tekniklerini sınıflayıp yazma, söyleme, seçip işaretleme. 4. Her strateji, yöntem ve tekniğin özelliklerini yazma, söyleme, seçip işaretleme. 5. Belirtilen stratejide kullanılacak kuram, yöntem ve teknikleri yazma, söyleme, seçip işaretleme. Hedef, belli başlı ilkeler bilgisi. Davranışlar 1. Öğrenme, öğretme stratejileriyle ilgili ilkeleri yazma, söyleme, seçip işaretleme. 2. Öğrenme, öğretme kuramları ile ilgili ilkeleri yazma, söyleme, seçip işaretleme. 3. Öğrenme, öğretme teknikleri ile ilgili ilkeleri yazma, söyleme, seçip işaretleme. 4. Her strateji, yöntem ve tekniklerle ilgili ilkeleri yazma, söyleme, seçip işaretleme. 5. Günlük ders planı düzenlenirken uyulması gerekli ilkeleri yazma, söyleme, önerilenler arasından seçip işaretleme. Hedef, belli başlı ilkeleri kavrayabilme. Davranışlar 1. Öğrenme, öğretme stratejileriyle ilgili ilkelere neden uyulması gerektiğini açıklayıp yazma, söyleme, seçip işaretleme. 2. Öğrenme, öğretme kuramlarıyla ilgili ilkelere neden uyulması gerektiğini açıklayıp yazma, söyleme, seçip işaretleme. 3. Öğrenme, öğretme teknikleriyle ilgili ilkelere neden uyulması gerektiğini açıklayıp yazma, söyleme, seçip işaretleme. 4. Her strateji, yöntem ve tekniklerle ilgili ilkelere neden uyulması gerektiğini açıklayıp yazma, söyleme, seçip işaretleme. 5. Günlük ders planı düzenlenirken gerekli ilkelere neden uyulması gerektiğini açıklayıp yazma, söyleme, önerilenler arasından seçip işaretleme. Hedef, günlük ders planı düzenleyebilme. Davranışlar 1. Sosyal bilgiler dersinde belirtilen basamaklardaki hedef davranışlar için ana ve yardımcı noktaları yazma, önerilenler arasından seçip işaretleme. 2. Fen bilgisi dersinde belirtilen basamakta hedef davranışlar için içeriği düzenleyip yazma, önerilenler arasından seçip işaretleme. 3. Lise 1 tarih dersinde belirtilen basamakta hedef davranışlar için giriş bölümünü düzenleyip yazma, önerilenler arasından seçip işaretleme. 4. Matematik dersinde belirtilen hedef davranışlar için geliştirme bölümünü düzenleyip yazma, önerilenler arasından seçip işaretleme. 5. Belirtilen hedeflerin davranışlar için sonuç bölümünü düzenleyip yazma, önerilenler arasından seçip işaretleme. 6. Belirtilen hedef davranışlara uygun strateji, yöntem ve teknikleri kullanarak günlük ders planını düzenleyip yazma, önerilenler arasından seçip işaretleme. Bölüm 5. Öğretme, öğrenme, strateji, kuram, yöntem ve teknikleri. Bu bölümde öğrenme, öğretme, kuram, strateji, yöntem ve teknikleri açıklanmış, her birinin derslerde nasıl uygulanacağı günlük ders planlarıyla örneklendirilmiştir. Burada sunuş yolu, buluş yolu, araştırma, soruşturma yolu, tam öğrenme, öğretme stratejileri ele alınmış, yöntem ve tekniklerle ilişkileri kurulup incelenmiştir. Öğrenme kuramları. Öğrenmeyi açıklayan pek çok kuram vardır. Bu kuramların her biri öğrenme olgusunu tümüyle açıklamaktan şimdilik uzaktır. Böyle olmakla birlikte öğrenme ile ilgili elimizde sağlıklı bilgiler de vardır. Tüm öğrenme kuramları 5 başlık altında toplanabilir. 1. Bağlaşımcı kuram. 2. Bilişsel alan, gestaltçı kuram. 3. Güdüleme, kişilik, toplumsal ağırlıklı kuram. 4. Bilgi işlem kuramı. 5. Biyoteknolojik kuram. 1. Bağlaşımcı kuram. Bu kurama giren düşünür ve bilim adamları Pavlov, E.C. Tolman, Tordike, Guthrie, Skinner, Hull ve diğerleri öğrenmeyi uyarıcı ile davranım arasında bir bağ kurma olarak ele almaktadırlar. Bu kurama göre öğrenme ilkeleri şöyle sıralanabilir. 1. Öğrenci yaparak öğrenir. Yani ne yapıyorsa onu öğrenir. Bu nedenden dolayı öğrenci öğrenme ortamına etkin bir biçimde katılmalıdır. 2. Öğrenmede tekrarın önemi büyüktür. Kişi bazı bilgi ve özellikle becerileri tekrarlayarak öğrenir. Tekrar uyarıcı ile davranım arasındaki bağı kuvvetlendirir. 3. Genel olarak doğru davranım pekiştirilmelidir. Bazıları ise cezayı savunurlar. Fakat olumlu pekiştireç vermek doğru yanıtın oluşmasında daha etkilidir. Görüşü ağırlık taşır çünkü cezanın olumsuz yanları vardır. 4. Güdüleme öğrenmeyi önemli derecede etkiler. Bu nedenden dolayı güdüleme koşulları tutarlı biçimde ayarlanmalıdır. 5. Genelleme ve ayırt etme ile ilgili kazanılan davranımlar değişik ve çok çeşitli durumlarda öğrenilmeli ve kullanılmalıdır. Çünkü bu tür öğrenme sonucu kazanılan davranımın geçerliliği ve güvenirliliği artar. Hilgard, Beaver 1966 607-618, Fidan 1985 22-23. Tüm bu ilkeler dört ana başlık altında toplanabilir. 1- Hazır bulunuşluk, 2- Sınama yanılma, 3- Pekiştirme, 4- Tekrar. Bu kuramı savunanlar öğrenmeyi bir ürün olarak ele almışlardır denebilir. 2. Bilişsel alan, Gestaltçı kuram. Bu kurama göre öğrenmeyi yalnız UD bağlantısı ve şartlanma ile açıklamak yeterli değildir. Çünkü öğrenmede bilme, kavrama, sezme gibi zihinsel etkinlikler daha baskındır. Öğrenme hem zekanın hem güdülemenin hem de transferin ürünüdür. Max Wertheimer, V. Köhler, K. Kafka, I. Sobel. Bu kuramcılarca oluşturulan öğrenme ilkeleri şöyle sıralanabilir. 1. Öğrenilecek içerik ya da üstesinden gelinecek sorunun yapısında öğeler arası ilişkiler bulunmalıdır. Öğrenci bunları görsün, inceleyip açıklayabilsin. Yani içerik ve sorunun yapılandırılması tutarlı olmalıdır. Çünkü öğrenmede içeriğin, sorunun doğru algılanması çok önemlidir. 2. Kazandırılacak davranışlar ve onlarla ilgili içerik tutarlı bir biçimde düzenlenirken, öğrencinin gelişim düzeyi göz önüne alınmalı, davranış ve onlarla ilgili içerik basit ve anlamlı bütünlerden daha karmaşık bütünlere doğru sıralanmalıdır. 3. Anlayarak, kavrayarak, öğrenme, ezbere dayalı öğrenmeden daha kalıcıdır. Üstelik başka alanlara transfer edilebilme olasılığı daha yüksektir. 4. Öğrenci, öğrenme yaşantıları arasındaki ilişkileri kendisi bulmalıdır. Ayrıca ona bulduğu ilişkileri uygulama olanağı da sağlanmalıdır. Böyle bir tutum sonucu davranışlar kalıcı olur. Üstelik öğrendiklerini benzer başka alanlara kolayca transfer edebilir. 5. Öğrenciye her eğitim durumunda dönüt verilmelidir. Yani öğrencinin ne derece öğrendiğini bilmesi gerekir. Öğrenciye hataları, eksikleri tam olarak öğrendikleri bildirilmelidir. Çünkü böyle bir yaklaşım sonucu öğrenci, öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir. Eksiklerini giderme, hatalarını düzeltme olanağı sağlar. Böylece istendik davranışı tam olarak öğrenebilir. 6. Hedefler, yani öğrenciye kazandırılacak davranışlar, onun hazır bulunuşluk düzeyine göre saptanmalıdır. Öğrenci, derste kazanacağı davranışlardan haberdar edilmelidir. Çünkü böyle bir yaklaşım öğrenciyi güdüleyebilir ve başarılı olmasını sağlayabilir. 7. Öğrenme tek bir yaşantı ile gerçekleşmez. Üstelik öğrencinin geçmiş yaşantılarının öğrenmesi üzerine etkisi vardır. Bu nedenden dolayı yeni bir öğrenme, öğrencinin daha önceki öğrendiklerinden hareket edilerek kazandırılmalıdır. Hilgard, Bower, 1966-614, Fidan, 1985-22-24. Bu kuramı savunanlar öğrenmeyi bir ürün olarak değil de daha çok bir süreç olarak ele almışlardır denebilir. 3. Güdüleme, kişilik, toplumsal, psikolojik ağırlıklı kuram. Bu kurama göre öğrenme, kişinin yeteneklerine, onun biyolojik ve kültürel gelişimine, içinde yaşadığı toplumdaki kültüre, güdülenmişliğine, ilgisine, öğrenme ortamının havasına bağlıdır. N. E. Miller, C. Dollard, Piaget. Gelişimsel yaklaşımcılar olarak adlandırılabilecek bu kuramcılara göre öğrencinin belirli özellikleri vardır. Bu özellikler bütün, parça bütün, bilinenden bilinmeyene, sonra yönlendirme ve öğrenciyi merkeze almalıdır. Savunulan öğretme teknikleri ise bir açıklama, yani nesnenin olgu, olay, kavram ya da durumun ne ve nasıl olduğunu, nasıl çalıştığını sunma işidir. Burada bütün parça, bütün ile bilinenden bilinmeyen ilkeleri kullanılabilir. 2. Değerlendirme. Öğrenciye hedefe ulaşıp ulaşmadığını, ulaştıysa ne derece ulaştığını saptamak ve bir yargıya varmak için yapılır. 3. Uygulamada öğrenciye verilen açıklama ve tanımları yeni durumlara uyarlama olanağı verilmelidir. Çünkü öğrenci bilgi ve becerilerini uygulayarak geliştirebilir. 4. Güdülemede kazanılacak davranışların yaşamda ne işe yarayacağının, hangi sorunların üstesinden gelinebileceğinin belirlenmesi gereklidir. Çünkü öğrenci işe yarayan davranışları daha kolay öğrenebilir. Bu kuralları savunan öğrenme ilkeleri şöyle özetlenebilir. 1. Hedef davranışlar öğrencinin yeteneğine göre olmalıdır. Öğretme durumları yavaş ve hızlı öğrenenlere göre düzenlenmelidir. Çünkü öğrencinin yeteneği öğrenmede önemli bir etkendir. 2. Öğrencinin fiziksel ve kültürel gelişimi bulunmalıdır. Özellikle onun doğum sonrası gelişmesi çok önemlidir. 3. Öğrenme, öğrencinin içinde yaşadığı kültürel gerçeğe göredir. Bu kültürel içerik onun neleri, nasıl öğreneceğini de etkiler. 4. Öğretim ortamında kullanılan yüreklendirme ve destekleme öğrencinin öğrenmesini kolaylaştırır. Çünkü öğrencinin kaygı düzeyi öğrenmeyi etkiler. Yüksek kaygılı öğrencilere ne derece iyi ya da kötü yaptıkları hatırlatılmamalıdır. Düşük kaygılılara ise gelişimleri hakkında bilgi verilmelidir. Bu tutum düşük kaygılı öğrencilerin başarısını artırır. 5. Öğrenci ilgi duyduğu alanda daha başarılı olur. Çünkü onun sahip olduğu simge ve değer yargıları öğrenmeyi etkiler. Böylece uzun dönemde ulaşmak için peşine düştüğü hedefi gerçekleştirmek üzere kısa ve kararlı etkinliklere girebilir. 6. Öğretim ortamının yapısı ve havası, yarışma, işbirliği, bireysel ya da grupla çalışma, bilimsel çalışmaya yüklediği değer ve benzeri öğrenmeyi etkileyen değişkenlerdir. Fidan 1985-24. 4. Bilgi işlem süreci kuramı. Bu kurama göre öğrenme bilgi işlem sürecine benzer bir biçimde oluşmaktadır. Yani girdiler belli bir zamanda istendik ürüne dönüştürülür. Ürünün niteliği ve niceliği denetlenir, bilgi işlem süreci girdiler, işlemler, çıktılar ve dönükten oluşur. Gagne ve Briggs'in görüşü kısaca şöyle özetlenebilir. Çevreden gelen uyarıcılar öne duyu organlarınca alınır ve buradan duyusal kayıta geçerler. Duyusal kayıtta çok kısa süre kalan bilgi kısa süreli belleğe gelir. Kısa süreli bellekte anlamlandırılan bilgi uzun süreli belleğe depolanır. Kısa süreli bellekteki bilgi tekrarlanmaz ve kullanılmazsa kısa zamanda silinir. Uzun süreli bellekte ise bilgi kodlanıp depolanır ve uyarıcı gelince tekrarlanır. Gelen uyarıcıya verilecek yanıt için davranışlar seçildikten sonra ya kısa süreli belleğe ya da davranış düzenleme mekanizmasına başvurulur. Tüm bunların sonunda da dönütün kullanılması gereklidir. Gagne 1987-49-78. Ayrıca her öğretilen davranış insan zihninde 8 aşamalı evreden geçerek oluşur. Bunlar 1- güdüleme, 2- farkına varma, 3- kazanma, 4- kodlama, 5- hatırlama, 6- genelleme, 7- davranma, 8- pekiştirme başlıkları altında aşamalı olarak toplanabilir. Bu aşamalı sıradan hareket eden Gagne ve Briggs, öğretim ortamının düzenlenmesinde şu sıranın izlenmesini savunmaktadırlar. 1- Dikkati çekme. Öğrencinin öğretilecek davranışa dikkatinin çekilmesi gerekir. Öğrencinin dikkatini kazandırılacak davranışın üzerinde toplamasını etki eden iç ve dış koşullar ayarlanmalıdır. 2. Öğrenciye kazandırılacak davranışlar dersin başında bildirilmelidir. Dersin başında öğrenci hangi davranışları kazanacaksa onlar öğretmence öğrenciye bildirilmelidir. Bu tutum hem öğrenmeyi hem de değerlendirmeyi kolaylaştırır. 3. İlgili ön öğrenmelerin hatırlatılması. Kazandırılacak davranış daha önceden kazanılmış davranışlara bağlıdır. Bu nedenden dolayı ilgili ön öğrenmelerin öğrenciye hatırlatılması gerekir. Bunlardaki eksikler yani öğrenilecek davranışı olumsuz yönde etkiler. 4. Uyarıcı araç gerecin sunulması. Davranışı her bir öğrenciye kazandırmak için gerekli araç gerecin ilgili tekniklerle yeri geldiğinde sunulması aşamasıdır. 5. Öğrenciye rehberlik etme. Öğrenciye yeri geldiğinde ya öğretmen ya da bilen öğrencilerce yol gösterilmesi gerekir. Bunlar örnek verme, açıklama yapma, birebir yardım olabilir. 6. Davranışın gözlenmesi. Bu basamakta şimdiye dek geçilen aşamalar sonunda kazandırılacak davranışın her bir öğrenci tarafından istenilen nitelikte yapılıp yapılmadığı gözlenmelidir. Bu basamakta öğrencinin istendik davranışı yapması gerekir. 7. Dönüt verme. Eğer öğrenci istendik davranışı yapamıyor ya da yarım yamalak yapıyorsa, eksikleri varsa ona eksikleri ve hataları hakkında bilgi verilmelidir. 8. Değerlendirme. Öğretme durumunun sonunda her bir öğrencinin istendik davranışı ne derece kazandığının belirlenmesi gerekir. Yanlışlar düzeltilir, eksikler giderilir. Bu iş ya her dersin sonunda ya da ünitenin bitiminde yapılmalıdır. 9. Kalıcılığı sağlama. Kalıcılığı sağlamak için öğrenciye değişik ve uygun zamanlarda davranışı tekrar etme ve uygulama olanağı verilmelidir. Fidan 1985-36-37. Gagne öğrenmeyi insanın sinir sisteminde oluşan karmaşık bir süreç olarak görür ve ona göre 8 tür öğrenme vardır. 1. İşaret öğrenme. Öğrenmenin en alt basamağıdır. Çocuğun sesin, ışığın, rengin farkına varmasında olduğu gibi. 2. Uyarıcı davranım bağını öğrenme. Kişi bu basamakta uyarıcı ile davranım arasındaki bağı öğrenir. Kırmızı ışık yanınca durmada olduğu gibi. 3. Uyarıcı davranım bağlarını kurarak uyarıcı davranım zincirlerini oluşturma. Bu basamakta kişi zincirleme davranımlar oluşturur. Teybi çalıştırıp kaset doldurma, bir arabayı ya da makineyi çalıştırmada olduğu gibi. 4. Sözlü karşılıklarıyla uyarıcı davranım zincirlerini öğrenme. Sözcüklerin anlamlarını öğrenme ve iki sözcük arasında ilişki kurmada olduğu gibi. 5. Ayırt etmeyi öğrenme. Kişi bu basamakta nesneleri, ilişkileri, hayvanları, olguları birbirlerinden ayırt eder. Kediyi köpekten, anneyi babadan, masayı sandalyeden ayırt etmeyi öğrenmede olduğu gibi. 6. Kavram öğrenme. Kişi bu basamakta kavramların ne anlama geldiğini öğrenir. Devlet, okul, eğitim, öğretim, pekiştireç gibi kavramların anlamlarını bilme gibi. 7. İlki öğrenme. Kavramlar arasındaki ilişkileri, neden, sonuç, öncelik, sonralık bağlarını kişi bu basamakta öğrenir. Kanun, kuram, ilke, sayıltı, genellemelerin nerede ve nasıl kullanılacağını bilmede olduğu gibi. 8. Problem çözme. Kişi bu basamakta ilgili kanun, ilke, kural, genellemeleri kullanarak bir problemi çözmeyi öğrenir. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, felsefe, sosyoloji ve benzeri alanlarda verilen problemleri çözmede olduğu gibi. Bu 8 tür öğrenme ile ilgili ürünlerin kazanılmasında çok çeşitli yollar vardır. Üstelik her tür öğrenme için kullanılan yollar birbirinden farklıdır. Bu 8 tür aşamalık özelliğine de sahiptir. Yani birinci tür öğrenme olmadan ikinci, birinci ve ikinci tür öğrenme olmadan üçüncüsü ve ilk 7'si olmadan problem çözme olamaz. Bu nedenden dolayı Gagne'ye göre öğrenme birikik bir üründür. Tüm bunların dışında öğretme durumunda öğrencinin etkin katılımı da gereklidir. Fakat her öğretme durumuna, her öğrenci aynı etkinlikte katılamayacağından bireyselleştirilmiş eğitime gidilmelidir. Ayrıca Gagne, öğrenme ürünlerini aşamalı olarak zihinsel beceriler, sözel bilgiler, tutumlar, beceriler, bilişsel stratejiler olmak üzere 5 grupta toplar. Bunların her birinin öğrenilmesi için gerekli koşulları belirtir. Gagne ve Briggs 1979, 153-169, Gagne 1987-64. Bu kuramı savunanlar öğrenmeyi hem ürün hem de süreç olarak ele almışlardır denebilir. Eğitimin biyoteknolojik temelleri. Öğrenme fiziksel uyarımlar sonucu beyinde oluşan biyokimyasal bir değişme biçiminde tanımlanabilir. İstendik davranışlar nitelik ve nicelik olarak belirlendikten sonra bunların insana, organizmaya kazandırılmasına geçilebilir. İnsanın, organizmanın çevresinde istendik davranışları sağlayacak belli uyarıcılar oluşturulur. Yani çevre ayarlamasına gidilebilir. Bu uyarıcılar insan ya da organizmanın sinir sisteminde belli biyokimyasal değişikliklere yol açabilir. Bu durum öğrenme olarak tanımlanabilir. Tüm organizmalar genetik malzemenin kuşaktan kuşağa geçmesini sağlayan kromozomlara sahiptirler. Kalıtsal moleküller ise nükleik asitlerdir. Genelde kalıtsal nükleik asit DNA'dır. Bu insan kromozomunda yay şeklinde sıralanmış çok uzun bir DNA molekülü bulunur. DNA molekülü bir ip merdivenin kenarları ve küçük basamakları gibi ufak yapı bloklarından oluşur. Bu bloklara nükleotitler denir. Nükleotitler 4 türdür. Prim bazlarından adenin ve timin, pirimidin bazlarından sitozin ve guanindir. DNA ve histon miktarları tüm hücrelerde aynıdır. Kalıtsal bilgi bu 4 farklı nükleotidin belli bir sıralaması sonucu oluşur. Beynin özellikleri ve yapısı. İnsan beyin, bilme işlemine katılmıyor görünen serebellumun dışında, nöron denilen yaklaşık 10 milyar devre elemanını içerir. Serebellum da serebral korteksin altında, kafanın arkasında yer alır. O da 10 milyar nörona sahiptir. Beyindeki her nöron için kabaca 10 tane glial, yapışkan hücre vardır. Bunlar nöronların kuruluşunda bir tür yapı iskeleti görevini yerine getirirler. İnsan beyninde ortalama bir nöron, 1000 ile 10.000 arasında değişen sinapsa ya da bitişik nöronlarla bağlantıya sahiptir. Her sinaps bir soruya evet, 1 ya da hayır, 0 olarak yanıt verirse, 10 milyar nöron 10 üzeri 3 sinapsla çarpılırsa 10 trilyon bit, 10 üzeri 4 ile çarpılırsa 100 trilyon bitlik bir kapasiteye sahip olur. İnsan beyni yaklaşık 10 üzeri 13 sinapslık bir rakamla nitelendirilmektedir. İnsan beyninin alacağı farklı hallerde evet hayır 2 olduğundan 2'nin 10 trilyon kere kendisiyle çarpılmasında yanıtlama sayısı hesaplanabilir. Bu sayı tüm evrendeki elektron ve nötronlardan daha fazladır. Buna karşılık insanın ortalama veri işleme hızı saniyede 100 byte'tır. 60 yılda 2x 10 üzeri 11 2 nokta üst üste 200 milyar byte'tır. Bu sonuç insan beyninin çok küçük bir kısmını kullandığının kanıtı sayılabilir. Mark Lean 1973-71 beyni birbirine bağlı 3 bilgisayar olarak ele aldı. Bunların her birinin kendi özel zekası, öznelliği, kendi yer ve zaman kavramı, belleği, motor ve diğer işlevleri vardır. Beynin bu üç bölümünü sinirsel şase, nöral ve R kompleksi, sürüngen, organsal sistem, neokorteks olarak adlandırdı. 1. Sinirsel şase ve R kompleksi. Bir insan beyni içten dışa doğru gelişir. Kaba bir anlatımla ilk gelişen kısım sinirsel şase ve R kompleksidir. İkinci olarak organsal sistem, üçüncü olarak neokorteks ve en son beyin zarı gelişir. Sinirsel şasede kalp atışlarının düzenlenmesi, kan dolaşımı ve soluk alma, çoğalma, kendini koruma ile ilgili basit sinirsel mekanizmalar bulunur. R kompleksinde ise saldırgan davranışlar, çevre belirlemede ritüel hareketler, sosyal hiyerarşi gibi özellikleri düzenleyen yapılar vardır. Beynin bu en eski bölümünde sinir lifleri bulunur. 2. Organsal sistem. Duyuşsal alanla ilgilidir. Korku, nefret, coşku, ürküntü, sevinç, kaygı ve bunlarla ilgili duyguların oluştuğu bölgedir. Organsal sistemin içinde ayık dalı adlı badem şeklinde küçük bir parça bulunmaktadır. Bu parça korku ve saldırganlıkla yakından ilgilidir. Organsal endokrin sistemdeki pitüiter, amigdala ve hipotalamus duyu belirleyici bir rol oynar. Bunu da küçük hormon benzeri proteinlerle gerçekleştirir. Söz gelişi pituitary proteini A, C, H, küçük T, adrenokortikodropik hormonu, görsel bellek, kaygılanma ve dikkat süresi gibi değişik zihinsel işlevler yönünden etkili olabilir. 3. Neokorteks. Bilme işlevinin olduğu yerdir. Ön loblarda ilgi, merak, iki ayak üzerinde durma, bilim geleceği kestirme, ahlak, sanat, felsefe ile ilgili değerler bulunur. Yani uygarlık bu lobun ürünüdür. Görme, occipital lobun, işitme ve duyma, temporal lobun, okuma, harita yapma, yön bulma, parietal lobun işlevleridir.